Markos 5. bölümdeyiz. Markos'un belki de en önemli bölümüne geliyoruz 5. bölüm ile. Aslında tüm İncil, Rabbin sözü önemlidir ama bu bölüm hareketlilik açısından çok önemlidir. Markos tüm öbür yazarlardan daha çok mucizeyi kaleme almıştır. Bu bölümde göze çarpan 3 mucize olayı anlatılır. Bunlar ancak her şeye gücü yeten Tanrı'nın eliyle mümkündü. Bu açıdan bu bölüm önemlidir. Kötü bir ruha ya da cine tutsak olmak psikolojik bir olgu değildir. Psikolojik belirtileri olabilir ama rahatsızlığın kaynağı kötü bir ruhtur. Markos ruha tutsaklık konusuna başlarken şöyle yazdı. Gölün karşı yakasına Gerasalıların memleketine vardılar. Markos 5 ayet 1. Gölün öbür yakasındayken ise halka ve öğrencilerine benzetmelerle konuşmuştu. Oldukça yorulmuş ve sonunda gölün öbür yakasına geçmişti. Gerasalılar, Gerasa yöresinin sakinleriydiler. Bu toprak parçası Ürdün ırmağının doğusunda bulunup İsrail oymaklarından Gad oymağına verilmişti. Eski antlaşmada görüyoruz ki Gad oymağı Ürdün ırmağının yanlış tarafına yerleşmeyi seçmişti. Ürdün'ün doğusunu seçmişlerdi ve burada bu insanları domuzculukla meşgul durumda görüyoruz. Burada ruhsal bir ders vardır. Tanrı'nın isteğine göre yaşamayan birey, insan ya da ülke Tanrı'dan uzaklaşmaya mahkumdur. İsa, Gerasalıların memleketine gelince ne oldu? İsa kayıktan iner inmez kötü ruha tutsak olan bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp onu karşıladı. Ayet 2. İsa'yı karşılayan bir insandı. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Düşkün, çaresiz durumda bir insan ama yine de sizin benim gibi etten kemikten insan. İsa ona baktığı zaman çılgın durumuna rağmen önünde bir cin değil bir adam gördü, bir insan gördü. Adamın davranışlarından aklını kaçırdığı anlaşılmaktadır. Kutsal Söz ona ilişkin şöyle yazar. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlayamıyordu. Birçok kere zincirler ve ayak köstekleriyle bağlandığı halde zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendi kendini taşlarla yaralıyordu. Markos 5, 3-5 ayetler arası. Durum ne kadar acıklı değil mi? Yani bu insanın durumu. Burada kötü ruha tutsak bir insanın, evet, çaresiz durumuyla karşı karşıyayız. Mezarların içerisinde yaşadığına göre adamın evi yurdu bir mezarlıktı. Mezarlık canlıların değil ölülerin bulunduğu bir yerdi. Aynı zamanda o dönemde mezarlar bizim bugün bildiğimiz derinlikte kazılmazdı. Özellikle fakir kişilerin mezarları bazen bir dağ yamacında kazılırdı. Zamanla yağışların oluşturduğu erozyon mezarları açar, çürümekte olan cesetleri ortaya çıkarırdı. Sağlık açısından iyi bir yer değildi mezarlık. Aynı olayı Matta'nın yazdıklarına göre incelersek, mezarlıkta iki kişiden söz edildiğini göreceğiz. Markos ve Luka ise yalnız bu adamdan söz ederler. Burada bir çelişki yoktur. Markos ile Luka, kutsal ruhtan gelen esinle özellikle bu cine tutsak adamdan söz etmeyi seçtiler. Öteki adam ona yoldaş, dost sayılamazdı. Yalnızdı bu adam. Ölüler ona arkadaşlık edemezdi. Aynı zamanda görüyoruz ki bu adam büyük bir güce sahipti. Öyle ki onu zincirlerle bağladıkları halde bunları koparabiliyordu. Bu adam gerçekten de tehlikeli bir adamdı. Matta bunlar öyle tehlikeliydi ki kimse o yoldan geçemiyordu der. Güç, özellikle insanüstü güç her zaman Tanrı'dan değildir. Bu adamın gücü içindeki cinden kaynaklanıyordu. Başkaları için tehlike yarattığı kadar kendini taşlarla çarpıp kendi bedenine de zarar veriyordu. Acınacak ve çaresiz bir durumda bir insan. Ama çaresizliği ancak insan açısındandı. Konuşmayı bile unutmuş, dağlarda bağırıp duruyor. Ne kadar korkunç bir durumdur bu, değil mi? Bu adam şeytanın egemenliği altında tutsak olduğundan dolayı bu durumdaydı. Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi. Onun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, "Ey İsa, yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarıyorum, bana işkence etme," dedi. Çünkü İsa, "Ey kötü ruh, adamın içinden çık," demişti. Markus 5, 6-8 ayetler arası. Burada İsa'nın ayaklarına kapanan cin değil, adamın kendisiydi. Cinin yönetimi altında yaşayan biri yine kendi isteğini kullanabilir. Böyle bir insan aslında iki ayrı ruhsal kişiliğe sahiptir diyebiliriz. 7. ayette, "Ey İsa, yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun?" diye konuştu adam. Yakub'un mektubunda şöyle okuyoruz. "Cinler bile Tanrı'nın bir olduğuna inanıyor ve titriyorlar." Adamın içindeki cin, İsa'nın göksel olduğunu hemen anlamıştı. Ondan korkuyordu. İsa'ya "benden ne istiyorsun?" diye sorarken kendisiyle İsa arasındaki ayrımı dile getiriyor. İsa'daki tüm iyilik ile içindeki kötü ruhun tüm kötülüğünü kıyaslıyordu ve İsa'dan korkuyordu. Sonra İsa adama "adın ne?" diye sordu. "Adım Tümen, çünkü sayımız çok," dedi. Markus 5 ayet 9. İsa ona "adın ne?" diye sorarken tüm kutsal kitapta olduğu gibi burada da onun nasıl bir varlık olduğunu açığa vurmak ister. İsa öğrenciler için dua ederken Baba Tanrı'ya "senin adını onlara açıkladım," demişti. Kutsal kitabın içerdiği kapsamda ad, bir kişinin karakterini, yapısını ve özelliklerini dile getirir şekilde kullanılırdı. Adamın verdiği yanıt gerçekten şaşırtıcıdır. Fark etmişseniz, cine tutsak adamın özelliği onun insan üstü gücüydü. "Adım Tümen," diye yanıt vermekle bu özelliği açıkladı. Tabii o anda adamın ağzıyla konuşan onun içindeki kötü ruhtu. Çünkü sayımız çok, dedi. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya çok yalvardı. Orada dağın yamacında otlamakta olan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü ruhlar İsa'ya, "bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim," diye yalvardılar. İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar çıkıp domuzların içerisine girdiler. Yaklaşık 2000 domuzdan oluşan sürü dik yamaçtan aşağı koşarak göle atlayıp boğuldu. Markus 5, 10-13 ayetler arası. Burada akla sığmaz bir olguyla karşılaşıyoruz. Bazı sorular sormadan geçemiyoruz. İlk sorumuz şu olabilir. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için neden İsa'ya yalvardılar? Issız yerlere atılmaktansa domuz da olsa canlı bir varlıkta yaşamayı tercih ettiler. İncil'in başka yerlerinden de öğrendiğimiz gibi insandan çıkarılan cinler ıssız yerlere atılırlar ve bu durumdan hoşnut olmadıkları için içinde yaşayabilecekleri başka insanlar ararlar. Orada canlı varlık niteliğinde yalnız domuzlar vardı. İkinci soru şu: İsa her yetkiye sahip olduğuna göre neden onları ıssız yerlere göndermedi? Neden domuz sürüsüne girmelerine izin verdi? Bu soruya basit bir yanıt vermek gerekirse diyebiliriz ki, belki de İsa bu zavallı adamdan çıkaracağı kötü ruhların gerçekten çıktığının gözle görülebilir bir kanıtını sergilemek istemiştir. Başka cin kovma olaylarında cin çıkarken içinde yaşadığı kişiyi sarstı, yere çaldı ya da başka bir belirti gösterdi. Bu adamın içindeki kötü ruh Tümen adında birçok güçlü ruhtu. Domuz sürüsünün sayısı yaklaşık 2000 idi. Cinlerin yaklaşık 2000 domuza girmesi kanıtlayıcı bir belirtiydi. Belki de İsa bu nedenle izin verdi. Bazı hayvanseverler ve özellikle tanrı bilim alanında liberal görüşlü kişiler bu olayı İsa'nın karakterine yakıştıramıyorlar. İsa böyle acımasızca 2000 domuzun yok olmasına izin veremezdi diyorlar. Unutmamalıyız ki Gerasalıların domuzculuk mesleği Musa peygamberin yasasına aykırıydı ve Tanrı yargısını gerektiriyordu. Yargı konusunda Tanrı'yı acımasız diye suçlayamayız. Nuh'un günlerinde 2000 değil milyonlarca hayvan tufanda yok olmuştu. Gerasa'da yer alan bu olayda İsa'nın yargısı tam ve kusursuzdu. 1. Hem Markos hem de kutsal yazıların tümü cinlerin var olduğuna kesin olarak tanıklık etmektedir. Kutsal yazıların doğruluğunu kabul eden kişi cinlerin de var olduğuna inanmak zorundadır. 2. Bir başka noktayı dikkatinize sunayım. Cinler daha çok İsa'nın yeryüzüne gelip hizmetine başlamasıyla kendilerini göstermeye başladılar. Günümüzde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Cinler yeniden kendilerini insanlarda göstermeye başlamışlardır. Bu her zaman vardı. Bunun örneklerini çevremizde görebiliriz. İnsan canına kıyan, oraya buraya bir bomba yerleştiren, onlarca hatta bazen yüzlerce mahzun insanların ölmesine neden olan bu cani insanlara, bu teröristlere ilişkin başka ne diyebiliriz? Böyleleri kötü ruhun cinlerin egemenliğinde değil de nedir? 3. Cinler bazı tuhaf nedenlerle insanın içinde barınmaya çalışmaktadırlar. Kötü dualarını insan aracılığıyla betimlemeye çalışmakta. Onlar aşırı oranda huzursuzdurlar. İsa'nın açıkladığı gibi kötü ruh kişinin içinden çıkınca kurak yerlerde dolanıp rahatı arar. Bulamayınca da çıkmış olduğum kendi evime döneyim der. Evet, kötülüğe tutsak, insan canına değer vermeyen, gözünü kırpmadan insana kurşun sıkan, çoluk çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden insan öldüren kişilerin, teröristlerin betimlenmesi bu değil de nedir? Yani bunlar şeytanın egemenliğine tutsak değil de nedirler? Tanrı ruhunun, kutsal ruhun dışında değerli dostum, iyi ruhsal insana sahip çıkamamakta. Başka deyişle, insanı iki güç yönetmektedir. Ya kötü ruh ya da Tanrı'nın kutsal ruhu. İnsan bu kötülüklerden kurtulabilir eğer Mesih'e, Tanrı'ya iman ederse. İnsan, tekrar vurgulayacağım, ya Tanrı'nın egemenliğindedir ya da şeytanın, değerli dostum. Başka yolu yoktur. İnsan ya Tanrı'nın egemenliğinde ya da şeytanın. Tanrı'ya ait değilsen sana egemen olan kötülüktür. Eğer Tanrı'ya aitsen sende konut kuran Tanrı'nın kutsal ruhudur. O zaman kötü ruhun, şeytanın senin üzerinde hiçbir hakkı ve yetkisi olmaz, olamaz. Ancak şunu söyleyeceğim, kutsal ruh insanın varlığına, yüreğine zorla gelmez. Ancak İsa Mesih'e iman etmiş kişide konut kurar kutsal ruh. Kutsal ruh imanlıda yaşadığı gibi kötü ruhlarda Mesih'e iman etmemiş kişilerde yaşayabilirler. Mesih'te kurtuluş bulan kişide cinler hiçbir zaman kesinlikle konut kuramazlar. Işığın olduğu yerde evet karanlık olamaz, barınamaz. Bunu bilmemiz gerekir. İsa Mesih'e iman eden bir kimsenin varlığında, yüreğinde cin barınamaz, orada tutturamaz, orada kalamaz. Kutsal ruh aynı zamanda ışıktır. Işığın olduğu yerde karanlık barınamaz. Siz istediğiniz kadar ışık olan yere gidin, dışarıdan karanlığı getirin. Karanlık, ışık açılınca, ışık yanınca kaybolur. Yok olur gider. İşte Tanrı'nın ruhu da Mesih'e iman eden kimsenin yüreğine sonsuza dek gelip konut kurar. İsa Mesih'e iman eden yeniden doğar. Ve kutsal ruh o varlıkta konut kurar. Tanrı'nın ruhunun olduğu yerde de kötü ruh, cin barınamaz. Eğer Mesih'e iman etmişsen kardeşim, kesin olarak bilmen gerekir ki senin varlığında hiçbir zaman kötü ruh olamaz, barınamaz. Yoksa kutsal ruh ile Tanrı ile şeytanı yan yana getirmiş, onlar aynı yerde yaşıyor olarak kabul etmen gerekir. Bu da Tanrı sözüne %100 terstir. Tanrı sözü diyor ki, içinizde konut kuran kişi, yani kutsal ruh, dünyada durandan, yani iblisten üstündür. 1 Yuhanna 4 ayet 4. Bu nedenle Tanrı çocuğu cine tutsak olamaz. Bunun altını çiziyorum. Mesih'e iman etmişsen cine tutsak olamazsın kardeşim. Evet, hayatında bir sürü olumsuzluklar olabilir. Evet, hayatında bir sürü sorunlar olabilir, korkuların olabilir. Ama hiçbir zaman Mesih imanlısının varlığında cin barınamaz. Bunu bilmen gerekir. İmanlının yaşamında hem kutsal ruh hem de iblisin ajanları bir arada yaşayamaz. Bunu tekrar vurgulayacağım. Çünkü çok önemlidir ve bu alanda ne yazık ki çok yanlış şeyler öğretilmektedir. Işıkla karanlığın nasıl ki bir arada barınmadığı gibi Mesih ise iman edenin varlığında iblis, karanlık, güçler barınamaz. Çünkü kutsal ruh imanlıda konut kurmuştur. Kutsal ruh aynı zamanda ışıktır. 4. Bu olayda cinler tutsaklığa girmektense domuzlara girmeyi tercih ettiler. Bu kayda değer. 5. Burada şeytanlar değil cinler denilmesi gerekir. Bunlar duaları nedeniyle kirli ruhlar, evet kirli ruhlar olarak adlandırılırlar. 6. Kutsal yazı onların kaynağını bizlere bildirmedi. Bu nedenle bu alanda ne söylersem varsayım olur. 7. Bilinen bir şey varsa cinlerin sayıca çok olduklarıdır. 8. Bunlar iblisin yönetimindedirler. Bir bağlantı kurulması gerekirse eski antlaşmada şeytanın cennetten kovulması konusuna bakmalıyız. Şeytan önce güzel ve görkemli bir melek olarak yaratılmıştı. Bilinmeyen bir nedenle bir ara onda günah bulundu. Tanrı'ya baş kaldırdı ve onunla birlikte birçok melek cennetten kovuldu. Herhalde şeytanın ardından giden melekler İncil'in söz ettiği cinlerdir. Varsayımlara pek girmek istemiyorsam da burada bir varsayımda bulunayım. Sanımca şeytan düştüğünde onu izleyen melekler evet bunlardı, cinlerdi. Ancak bu kadarını sizlere söyleyeyim. 9. Cinlerin ya da kötü ruhların amaçları insanın kesin yıkımını sağlamaya çalışmalarıdır ki herhalde bu yolla da şeytanın programını uygulamaktadırlar. Öyleyse bunların amaçları nedir? Şeytanın isteklerini yerine getirmek ki şeytanın başlıca amacı Tanrı'nın yaptığı işleri bozmaya çalışmaktır. Bu açıdan Tanrı'nın yarattığı insan şeytan ile cinlerinin en önemli hedefi olmaktadır. İnsanı Tanrı'dan ayrı tutabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Cinler tarihe karışmış değiller. Tersine yoğun bir çabayla günümüzde de insanlarda iş görmekteler. Bazen haberlerde görüyor ya da okuyoruz değil mi? Birisi cinnet getirmiş. Karısını, çocuklarını baltayla doğramış. Bir insan cine tutsak değilse bunu nasıl yapabilir? Yani kendi çocuğunu, kendi eşini nasıl baltayla doğrayabilir? On, aslında içinde yaşadığımız toplumda da cine tutsak kişilere rastlayabiliriz. Sonra şeytana tapınanlar vardır. Çok kez buna zararsız bir şeymiş gibi bakılır. Ya da şeytana tapınmakla üstün güçlere sahip olunacağı sanılır. Ne korkunç bir yanılgı. Kendisini şeytana teslim eden insan şeytanın kölesi olur kardeşim. Bunu unutmaman gerekir. Sonunda şeytan ve onun cinleri sönmeyen ateşe atılıp yok olacaklar. Ne acı ki kendilerini şeytana teslim edenler de aynı şekilde yok olacaklardır. 11. İsa Mesih'in cinler üzerinde yetkisi ve gücü vardır. Markos'un anlattığı bu olayda o üstün yetkiyi görebiliriz. Herhangi bir Mesih imanlısının cinlerden korkmasına ya da bu konuda batıl inancın etkisi altında kalmasına gerek yoktur. Tekrar edeyim. Eğer sen bir Mesih imanlısıysan kardeşim, cinlerden korkmana ya da bu konuda batıl inancın etkisi altında kalmana hiçbir gerek yoktur. Mesih'e iman ettiysen, şeytanın senin üzerinde, cinlerin senin üzerinde hiçbir hakkı, yetkisi ve gücü yoktur. Sen eğer bu konuda korkuyorsan, bu konuda endişelerin varsa kardeşim, o zaman İsa Mesih'e seslen. Ona güven, onun sözlerine güven, onun gücüne güven. O seni bu korkulardan da özgür edecektir. Unutma kardeşim, İsa'nın şeytan, iblis, cinler üzerinde üstün gücü ve yetkisi vardır. Ünlü bir şair bu öyküye uygun bir şiir yazdı. Bilirsiniz, Gerase bölgesinin insanlara gelip Rabisa'nın kendi bölgelerinden ayrılmasını rica ettiler. Neden? Domuzları daha çok tercih ettilerdi ondan. Domuzlar gibi kötü olan şeylere sahip olmayı Rabbe yeğleyen birçok insan vardır günümüzde. Bu nedenle de bu soru yüreklerimizi tırmalar. Şimdi bu öyküye ilişkin şiiri size okuyayım. Rab çekil git. Gücün bize de bizimkilere de zarar getirmekte. Bizim yollarımız senin yolların gibi değil. Seversin sen insanları, bizse domuzları. Ey gücü her şeye yeten, buradan ayrıl. Sana ait olan bu aptalı da götür. Canı mı? Canıyla ilgimiz ne ki? Onu iyi ettin de neyimize yarar? Domuzlarımızı kaybettiğimiz için. Mesih de üzülerek gitti. Onlar için bir belirti gerçekleştirdi. Sevginin, umudun ve tanrısal şefkatin onların isteği ise domuz. Mesih senin kapının dışında durup dostça kapıyı vurur. Altının ya da domuzun engel olursa girmesine hiçbirini zorlamaz. Seni yüreğinin servetlerine bırakacak. Rab yüklenmiş odada oturacağı yerde sadece süpürüp boşaltmış birinde oturacak. Ateşler arındıktan sonra yeniden ve güzelce dolmuş, yumuşaklıkla, alçak gönüllülükte, duayla da. Oraya girer, girerken bile durur, bekler, girmez. Tıkanma içeriden kaldırılıncaya kadar. Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk da olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldiklerinde önceleri bir tümen cine tutsak olan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş oturmuş görünce korktular. Olayı görenler cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. Bunun üzerine halk bölgelerinden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı. İsa kayaya binerken önceleri cine tutsak olan adam ona hep seninle kalayım diye yalvardı. Ama İsa adama izin vermedi. Ona evine yakınlarının yanına dön dedi. Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat. Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis'te duyurmaya başladı. Anlattıklarını herkes şaşıp kalıyordu. Markus 5, 14-20 ayetler arası. Domuzcuların domuzları elden gitmişti. İlk tepkileri ne olmuştu? Korktular. İlginç değil mi? Belki de kızmaları gerekirdi ama korktular. Neden? Çünkü karşılarında Tanrı gücüne ve yetkisine sahip kişi İsa duruyordu. Yaklaşık 2000 domuz boğulup gitmişti. Büyük bir mal kaybıydı bu. Ama Yahudiler neden domuz besliyorlardı? Belki de bunlar Yahudi değillerdi. Gerasa bölgesinde birçok Yahudi olmayan insan yaşıyordu ama yine de İsrail'de Musa'nın yasasına göre domuz beslemek, domuz yemek yasaktı. Herhalde korkularının yanında biraz da suçluluk duygusu vardı. Korku ya da suçluluk duygusu fark etmez. Bu adamların İsa ile karşılaşmaları onları rahatsız etmiş olmalıydı ki İsa'nın oradan ayrılmasını rica ettiler. Ne üzücü bir durum değil mi? Bugün de İncil'de yazılanlar aracılığıyla İsa'yı tüm yetkisi, gücü ve sevgisiyle karşılarında dikilmiş olarak görenler vardır. Bazıları onu kabul ediyor, bazıları ise korktuklarından, suçluluk duyguları içinde boğuşmakta olduklarından ve hatta İsa yüzünden zarara uğrayacaklarını sandıklarından onu kabul etmek istemiyorlar. Gerasalılar günahları içinde rahat kalabilmek için İsa'nın oradan ayrılmasını arzu etmişlerdi. Ya sen değerli dostum?